Arkadaşlar merhaba, Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Dilara vatansever kardeşimle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Kendi deneyimim olmasa da hamilelik öncesi, hamilelik sırasında ve çocuk doğumundan sonra bir annenin o hissettikleri, yaşadıkları, bir baba olarak elbette yakından gözlemliyoruz eşlerimizde. Fakat biraz da direkt onlardan duymak istiyoruz. Hoş geldin Dilara.
Hoş buldum Özgür abi, yine
bugün,
yeniden.
Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Özellikle kültürümüzde, ya elbette her kültürün kendi şeyleri vardır. Bu böyle bir çift evlenir. Acaba ne zaman çocuk gelecek? 9 ay sonra mı yoksa biraz bekleyecekler mi? Bekledikçe onun baskısı artıyor. Duyduğumuz söylemler artıyor. Hamile kalırsın, o zaman söylemler biraz daha farklı olur ama devam eder. Çocuk doğar, çocuk 1 yaşına girer, 2 yaşına girer. Benim hep aklıma en çok paylaştığım hikayem şu. İstanbul'dayız, 2 kat üstümüzde oturan komşum şey veriyor. Şöyle yapın, böyle yapın, böyle yapmayın, şöyle yapmayın. Abi dedim, senin bir çocuğun var. Daha senin çocuğun nasıl bir insan olduğunu bilmiyoruz. Dedim ki, elimizde delil yok. Seni neden dinleyeyim yani? Şakasına elbette yapıyorduk bunu. Yani bir iki çocuğum vardı. Bak, iki tane çocuk var yani. Deneyimimiz biraz daha hızlı yakalıyorum seni. Yapma yani, senin bir delile ihtiyacın var senin sözüne güvenmem için. Ama çok paylaşan bir milletiz. İyi niyetli elbette de. Hiç kimse böyle kötülük için plan... Belki yapanlar da vardır. Yüzüne bakınca. Belki ya, o farklı bir konu, oraya girmek zorunda değiliz ama.
Ya kötülük amaçlı olduğunu düşünmüyorum ama özellikle böyle çok da senin dediğin gibi üst komşumuz, alt komşumuz, bazen de çok samimi olmadığımız komşumuz çok fikir.
Yoldan geçen bir teyze. Evet, doğmuştaki amca. Evet. İlk başta başlayalım o zaman. hamile kalmadan önce ne kadar beklediniz?
1,5 yıl.
1,5 yıl. Aa, tamam, o kadar da uzun değilmiş. Biz yaklaşık herhalde 4 ya da 5 yıl. Evet. Bekledik. Yani biraz çoğu insan için
uzun bir süre.
Uzun bir süre. 1,5 yıl içinde neler duydun?
Türkiye için uzun bir süre. Sizinki evet, siz daha çok şey duymuşsunuzdur bu arada.
Doğru.
Biz de uzun zamandır birlikteydik ama biraz da onun getirdiği hani bir şey vardı.
Birlikte çıkıyordunuz.
Aynen.
Evlendikten sonra 1,5 yıl bir şeyler duydunuz.
Ondan önce de arkadaştık uzun bir süre. Sonra işte birlikte çıkıyorduk. Sonra hani evliydik. 1,5 yıl evliydik sadece ama 1,5 yılda inanılmaz çok şey duydum. Mesela bir kere midem bulandı. Hiç hatırlamıyorum neden olduğunu ve hamile değilim. Açık. Bir şeyden midem bulandı ve herkes böyle falan.
Söylemiyor bize ama.
Saklıyor falan. Hayır ya, bir şeyden tiksindim yani.
Midem bulandı lider.
Yani, hani bu gerçek bir insani refleks.
Hepimiz yapıyoruz. Kocam da yapıyor ama.
Senden insanların beklentisi çok büyük yani. Hani hemen hamile olmasın falan. Öyle bir şey bekliyor. Hani biz bir de çocuk istemiyorduk da ilk dönemde. Planlı bir şeydi. Hani ilk evliliğimizin ilk bir yılı hiç konuyu konuşmayalım. Sonra düşünelim falan gibiydi. Ama gerçekten o süreçte o kadar çok kişi dediğimiz gibi sordu ki bir mahalle baskısı hani.
Lise baskısı. Aynen, mahalle baskısı.
Hani, ne zaman? Hani aynen, bekliyoruz falan.
Bir torun olsak kötü mü olur falan. Aynen. Söyleyeceğimiz bir bebeğimiz olsa.
Katılıyorum, çok vardı. Size daha da çok vardır. 4-5 yıla.
Evet,
yani.
Evet. Bir de şey de değilse, çocuk da değil. Erkek çocuk, kız çocuk. Bazıları erkek çocuk istiyor. Benim babam, çünkü aile erkek çocuk dolu biliyor musun? Babam da kız çocuklarını o nedenle çok seviyor.
Ya.
İlk oğlum için girdi, haber geldiğinde baba dedim erkek çocukmuş. Biraz böyle durdu. Tekrar mı gidip baksanız? Zafer ikinci. Çizse yine oğul erkek. Babam diyor ki oğlum diyor lütfen geri dön. Bir doktora söyle. Bir tekrar bir baksın, emin miyiz? Gittim, doktor şu cümleyi kurdu. Eğer dedi kız olsun diplomamı yırtarım.
Wow.
O kadar emin kendine. Babama söyledim, adam çöktü. Sonunda kız çocuğu bulunca bayağı bir sevinmişti. Ama işte beklentiler. Sadece sen beklenti içinde değilsin. Herkes bir beklenti içinde. Hamilelik sürecinde de beklentiler oluyor.
Ya bir de normalde herkes erkek çocuk ister genelde. Hani bizim evet, kültürümüzde. Evet. Sizinki de farklıymış. Farklı
daha çok
olur.
Daha iyi anlaşıyorduk kız evet, çocuklarıyla.
Güzel bir şey. Aynen. Güzel bir şey. Hamilelikten sonra diyordun.
Aynen, yani hamilelik kaldıktan sonra da neler duyuyorsun? Çünkü sonuçta işteyim, eşim daha çok evde oluyordu o hamilelik döneminde. Çoğu şeyi ben duymuyorum. Ya da işten döndükten sonra eşim diyor ki ya şu kişi böyle bir şey dedi. Onun çoğu unutuluyor.
Evet.
Söylenmiyordu bile ama sana neler
diyor. Ama gelir, anneler unutuyormuş işte. Orada bir şey var.
Saklıyor, ben de bunu söyleyeceğim.
Zamanını kolluyoruz aslında. Aynen. Benim için de şey vardı. Benim hamileliğim genel olarak iyiydi en başta. İşte böyle bir 20'li haftalara doğru hep çok iyiydi. Bu sefer de işte dışarı çıkıyorum, sürekli yürüyüş yapıyorum. İşte normal doğum istiyorum, yürüyüş yapalım, evet, spor, doğru, aktif olalım falan umuttayım. Yürüyüş yapıyorum, teyzeler şey diyor, göbeğini sakla, herkes anlar hamile olduğunu falan. Tamam, iyi saklayayım. Sonra mesela otobüse biniyorum, ama sen açsaydın anlardık hamile olduğunu.
Ha, doğru, sana yer vermiyor.
Evet, bunun bir ucu yok o zaman yani. Evet. Hani kim haklı, kim haksız burada. Evet. Yani çok şey ilginçti. Ya da işte iki kişilik yedirmeye çalışmalar. Hani sen işte ye, o çocuğa da gitsin. Sen şunu da ye, ona da gitsin. Yani aslında kalori aldıkça alıyorum aslında. Ya,
doğru doğru. Hiç
çocuğa gitmiyor bunların. Yani onu fark etmek çok zor bence bizim kültürümüzde. Hmm. Ve bir sürü kafadan farklı sesler çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi
şunu
en başta.
Şunu ye, bunu ye. Bu ilacı
ya da bunu şeyini yeme.
Doğru, bunu yeme.
Yani,
çocuğa
evet,
şöyle
o
olur.
O da çok hoş. Sağlıklı olmaz çocuğa. İşte bunu yeme. Bu, kahve içme. Çikolata yeme. Aman işte basit şeker çocuğa gitmesin. Ama ben ne yapayım o zaman? Normal doğru hayatıma dair tam ne yapabilirim?
Şey olayı var ya böyle haberleri izliyorsun. İsviçre'li bilim adamları, ondan sonra Alman bilim adamları tam zıttını bulmuşlar. Yani birisi diyor kahve iyi, diğeri kahve kötü. Şu iyi, bu kötü. Bayağı bir şey oluyoruz. Öğüt vermeyi de seven bir milletiz. Yeter ki böyle gözlerinde öğüt almaya hazır ya da ihtiyaç sahibi biri gibi görün. Yoldan geçen insan bile ya bunu yapma, bunu kesin ya. Somon ye, dört öğün somon ye. Nasıl yiyeceğiz dört?
Çocuk canım doğduktan sonra da o çok var yani zaten. Evet. O da ayrı bir vaka. Ama yani hamilelikte de
o taraflarda biraz
var
daha yanındaydım eşim. Çünkü eşiminki biraz daha zor, bayağı bir midesi bulanıyordu. İlk üç ay çok zor geçiyordu onun için. Üçü de normal doğum çocukların. Onun da etkisi elbette. Aman böyle yapın, şöyle yapmayın. Doğduktan sonra her şeyi daha net duyuyordum. Yani devamlı birlikteyiz. Doktora git. Otobüste giderken, dönerken, yani trafikteyken, komşular ziyarete geldiğinde.
Bir şey de var. Aa, üç çocuğun mu var falan. Hani o da oluyor mu bilmiyorum ama benim birçok hani ikinci çocuğu yanında mesela küçük, üçüncü hamile. Nasıl?
Aynen.
Hani o da çok var.
Bak aynı komşu. Çok anıyorum.
Çok yaramız
çok
var.
Aynı komşu. Diğer hikayedeki komşu şey yaptı. Umut doğmuş. Zafer'le hamile kalmış Alice'ın. Paylaştık. Böyle şey olacak. Aa, tebrikler. Hiçbiri yok. Aa, canım. Geçmiş olsun der gibi böyle aa, böyle üzüldü kadıncağız bizim için. Kötü olmuş
şey
Alice'ına diye böyle işe.
Şey de var. Kazayla mı oldun?
Kazayla.
Şimdi bu kadar detayları konuşalım mı? Yani şimdi komşum. Hani oturalım her şeyi önüne mi dökelim?
Bir tebrik etsen de geçsek yani.
Evet,
yani
konuyu kapatsak.
Ne zaman doğacak? Yani tarih belli mi? Kız mı erkek mi? Onlara geçsek.
Yani gerçekten evet, bitiriyor bu durum bizi.
Evet.
Ama bir de bunun kötü yanları da var bu arada. Hı. Yani evet tamam şimdi espriyle falan dile getiriyoruz. Ama bu
o anda espri olmuyor mu?
Ay, evet. Hiç komik olmuyor gerçekten. Evet. Ya en başta sizinle podcast'a başlamadan önce bunu konuşuyorduk. Gerçekten bazı şeyleri hiç gülmüyorum o anda. Ya da aklımdan hani geçip gitmiyor. O şey bende kalıyor aslında. Ama karşımdaki kişi hiç öyle düşünmüyor bende kaldığını. Onun için naif ve iyi niyetli bir sohbetin sonucu. Mesela bir komşumuz da bize şey diyordu ben hamileyken. Ya işte çocuğu sen tek başına yıkayamazsın. Kesinlikle. Ben yardım ederim sana. İşte size gelirim. Çocuğu yıkarız birlikte. Ben her şeye de yardım ederim. Çünkü sen yapamazsın kendi başına. Eşinle yok hiç beceremezsiniz falan. Ya biz çocuğu yapmışız şimdi. Yıkamayı mı başaramıyoruz? Bu hikayede. Başaramıyorsak da bir iki deneriz. Bak, yani başaramıyoruz. Hani akıl almak istiyorsak bir yardım isteriz o noktada.
Evet.
Ama şu andan daha yapamayacağımız fikri de başladıysak gerçekten yapamayacağız büyük ihtimalle. Yani hani bu gerçekçi bir bakış açısı olmalı. Çünkü
evet,
birisi size sürekli yapamayacağınızı söylüyorsa yapamayabilirsiniz günün sonunda.
Doğru, doğru. Yani. Ailelerin bir de yakınlığı da önemli. Çok yakınsa erkek tarafı, kadın tarafı, ikisi de yakınsa o zaman söylenen cümlelerin ağırlığı bazen hissedilmiyor.
Hı-hı.
Elbette ben biliyorum ya. Çocuk yaptım daha önce. Bırakın. Hallederiz. Böyle çocuk yıkanır.
En iyi ben bile.
Ya işte onun da verdiği bir özgüvenle çok daha sert şeyler söylenebiliyor. Elbette yine dediğim gibi komik şeylerden bir tanesi. Mesela Umut doğdu. Beş gün sonra biz yoldaydık. Şeye gidiyoruz. Edremit tarafına. Eşimin ailesi ziyarete gelmiş. Birlikte gezeceğiz. Bir yerde durduk. Bir şeyler yemek için. Teyzelerden bir aa çok çok güzelmiş bebeğiniz. Şöyledir böyle. Kaç haftalık? Beş günlük abla. Bir baktı suratıma. İçinden neler dediğini tahmin edebiliyorum. Ve bir yan baktı, bir gidişi var. Abla hiçbir şey demeden uzaklaştı. Herhalde şey hissetti böyle, ağzımı açarsam ben böyle bir şeyle. Anlıyorum yani, bir geleneklerimiz var, göreneklerimiz
tabii
var. Ama bazıları tamam güzel olabilir ama zorunlu değil. Onu da anlamak gerekiyor. Ama bu sırada da dediğimiz gibi çok ağır şeyler söyleniyor. Ve bu kime söyleniyor? Genelde koca olduğunda orada fazla söylenmiyor ama tek başına olduğunda zaten zor bir hamilelik geçiriyorsa özellikle bir de ya da şey ilerledikçe aylar. Yorgunluk, o bitkinlik, özellikle bir de Ağustos ayına falan denk geldiyse o sıcakta bir de laf işitiyorsun. Onun yükünü tahmin edemem. Yani
ya bir de zaten annelik sanki sürekli bir mücadele ve nasıl çocuğuna yeterli olmadığının bir mücadelesi. Kafanda sürekli bununla mücadele ediyorsun zaten. Ve sizin dediğiniz gibi insanlar da buna ekstra hani ekledikçe o şey patlıyor insanın içinde. Ben zaten yeterli değilim. Sen de söylüyorsun yeterli olmadım. Zaten şurada da hata yapmışım, burada da hata yapmışım, burada da hata yapmışım. Ve aslında bir kadının içinde bence çok büyüyor bunlar ve büyük bir derin bir yük oluyor bize diye düşünüyorum.
Doğru. O durumlarda ne yapılabilir? Yani elbette şey anlamında demiyorum yani hepimiz çözdük, anlıyoruz, %100 eminiz gibi değil ama hamile kalmak üzere olan ya da henüz hamile olamayan, hamilelik sürecinde olan, yeni doğum yapmış bir kişiden konuşuyor olsan, böyle laflar duyuyor, eksikliğini devamlı yüzüne sokarak da yani neden olmuyor ya da neden böyle çocuk neden yemiyor artık her neyse bir ton problem olabilir. Nasıl yaklaşılmalı?
Ya herhalde şey bir cevap olmazdı, takma. Çünkü herkes aynı cevabı vermiyor. Takma ya işte öyle diyor falan.
Onlar büyür falan.
Evet olur ya falan. Takma o kadının söylediğine ya da takma Özgür abinin söylediğine o hani bilmiyor hani öyle dedi falan. Bu bir cevap değil. Ama onun yerine ben olsaydım ya bizim gibi hani Türkiye'de bir onur kültürü var sonuçta. Karşımızdakini onurlandırmaya çalışıyoruz. Hani utandırmamaya çalışıyoruz. Bir teyzeye hani şey de diyemem açıkçası. Senin dediğin yanlış diyemem büyük ihtimalle ama
diyebilecek arkadaşlarım var ama
evet ben diyemem ama ama herhalde şey derdim hani kafamı sallayıp teşekkürler fikriniz için deyip konuyu kapatırdım şu anki aklım olsa. Ama dediğim gibi o zaman o aklım yoktu ki onu içime alıp düşünüp derin derin hani Meryem'in bu yüreğinde sakladığı ayetler gibi düşünüp büyütüp hani şeyler yapıyordum.
Ya haklıysa.
Aynen. Sonra da çocuk da zaten haklıymış falan oluyorum yani, böyle.
Teyze demişti bana.
Aynen.
Çocuk hasta olacak böyle yaparsan bak hasta oldu.
Ama gerçek şu o teyze ya da annemiz babamız yani kimse o kişi her şeyi bilmiyorlar. Ve her şeyi bilmemeleri bir sorun değil. Ve bu bizim ilk seferimiz, ilk deneyimimiz. Ve bu çocuk farklı bir çocuk. Ve en önemlisi bence bir kişi bana bunu söylediğinde çok teşvik almıştım. Tanrı seni bu çocuk için seçti. Sen bu çocuğun annesi olmak için. Rab seni bu çocuk için seçti. Bu çocuğa senden daha iyi hiç kimse anne olamaz. Çünkü Tanrı seni seçti. O zaman o bakış açısıyla baktığımda onun iyiliğini en iyi ben biliyorum. Onu en iyi ben düşüneceğime eminsem artık bazen farklı fikirler duysam da bazıları olumsuz olsa da hani hepsini alıp sanki biraz süzgeçe bir ele koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Herhalde bu fikri verdim. Yani bu çocuğun annesi sensin ve en iyi sen bilirsin.
Ve şey de önemli. Yani Rab seni şeyden bahsediyoruz ya. Rab seni yetiştiriyor. Sen anne oldun ve şimdi çocuğun oldu gibi bir şey yok. Sen çocuğun büyüdükçe sen de onunla birlikte büyüyorsun aslında bir anne olmayı. Ben hatırlıyorum mesela Alison'la eşimle birlikte oturup sohbet ettiğimizde Umut doğduğunda o ilk 1-2 ayındaki ettiğimiz sohbetlerle ikinci o çocuğumda aynı değil. Birçok şeyi anlamış oluyorsun. Tamam bununla o kadar korkmayalım. Bunu o kadar şey yapmayalım. Gelişiyor çocuklar.
Hemen acile koşmayalım.
Aynen hemen böyle ilaç milaç bir şey yedirmeyelim. Ya da böyle bütün gece yanında beklemek zorunda da değilsin. Çocuk yani. Rab öyle yaratmış. Elbette zamanı geldiğinde bazen onlar da gerekebilir ama bir şeyi sen de öğreniyorsun. Bu nedenle bir lütuf göstermek gerekiyor birbirimize. Karı koca olarak özellikle. Çünkü diyor ya yani sonuçta annemizi babamızı bırakıp bir beden oluyoruz eşimizle. Bu nedenle artık biz anne karı ve kocadan oluşuyor. Ve çocuklar geldiğinde birlikte büyüyoruz. Birlikte baba olmayı öğreniyorum. Anne olmayı öğreniyor Alison. Ah bak böyle mi yapsak? Konuşuyoruz, gelişiyoruz yani. Bir anlık olan bir şey değil bu. Bizler de büyüyoruz.
Bir de aslında evliliklerde en çok zorlanan kısım çocuktan hemen sonraki kısım diye genelde düşünüyoruz. Ya benim için evliliğimizdeki en İyi kısım bence çocuktan sonraki kısımda. Hani gerçekten eşimin benimle yürüdüğünü gördüm. Hani o kısımda. Zaten biraz konuşmuştuk seninle daha önce. Benim hamileliğim işte böyle 20'li haftalara kadar çok iyiydi. Sonra bir anda her şey yokuş aşağı ilerlemeye başladı. İşte hiç midem bulanmıyor. Her şey çok iyi. Prensesler gibiyim. Böyle hani şey var ya pembe fiyonklar fışkırıyor falan.
Evet.
O noktadaydım. Ama bir kontrolde doktor işte bir şey tahmin etti. Ve bir gelişim geriliği var ama bakalım falan. Hmm. Hani o noktadaydı. Anlamaya evet. çalışıyordu. İki hafta sonra tekrar gittik. Aa, evet var. Tamam, bir hafta sonra daha gelin. Artık 25. haftadaydık gittiğimizde. Ve dedi ki bu artık benim yapabileceğim bir şey değil. Daha büyük bir, biz bir muayenehaneye gidiyorduk. Daha büyük bir acili olan, işte yeni doğan yoğun bakımı olan, sizin ciddi tam teşekküllü bir hastaneye gitmeniz lazım. Sizin hı. çocuğunuzun durumu parlak olmayacak doğunca dedi. Adam hani resme baktı ve gelecekteki şeyleri tahmin ediyordu artık. Hı hı. Ve ondan sonra bizim hastane sürecimiz başladı. Sonrasında zaten 1,5 ay ben hiç hastaneden çıkamadım. Hani arada böyle hafif hafif çıkıyordum. Arada hı. işte 3 gün kalıyorum, 4 gün çıkıyorum falan. Sonra 1,5 ay tam yattım hastanede. Ne vardı? Aslında ben bunun da... Bütün annelere umut olmasını istiyorum çünkü ne yediğimiz hani çünkü şey var ya mahalle baskısı yediğin şey mi işte yaşın mı büyüktü ondan mı oldu geçe mi kaldın işte falan. Hayır ben gençtim yani hani 26 yaşında 27 yaşındaydım hiçbir sağlık sorunum yoktu beslenmem de gayet iyiydi. Ama bir anda çoklu bozukluk diyorlar. O zaman hamileliğimde her şey kötüye gitti. İşte plasentada kanama var, amniyo sıvısı az, kalp ritim bozukluğu var. Çocuğun hmm. kalp ritmi şimdi 120 üstü olması lazım. 40'ı görüyor. Hmm. Demek ki burada bir şey var. Bu çocukta bir problemimiz var. İçeride ne olduğunu göremiyor. Bir şekilde de tutmaları lazım çünkü 25. haftadayız.
Evet, evet, her an.
Her şey kötüye gidiyor. Aslında o zaman hani eşimin ne kadar, yanınızdaki kişinin ne kadar destek olabileceğini gördüm size. O da benimle aynı hastanede yattı. O da benimle her gün yürüdü aynı yolda. Ve her zaman umutsuz bütün senaryoların içinde benimle birlikteydi. Ama bunun içinde Tanrı'nın varlığı da vardı. Ben 20. böyle haftalardan önce yine sessiz zaman yapıyorum. Böyle bir masamız var. Sessiz zaman yaparken de geldi. Bana bir şey söyler. Ben anlamazsam yazarım onu. Hı hı. Hani sonra bir düşüneyim. Ve söylediği şey buydu. Seninle birlikte doğum sancıları çekiyorum. Hı. Tam buydu. Ben de dedim ki ben çok iyiyim. Hiçbir hastalığım yok. Ne demek istediğini hiç anlamadım şu an. Ama yazacağım dedim ve yazdım. Sonra diğer bir söylediği söz, çocuğumuzun ismini duymuştuk. Ne olduğunu biliyorduk. Aren ismi. Ve dedi ki ben onun adını avuçlarıma kazıdım ve onun yolunu gözlüyorum sürekli. Bunu bir çiz dedi. Bunu çizdim ve dedim ki abi ya hala anlamadım. Sen ne demek istiyorsun bu hikayede? Neden benim çocuğumun yolunu gözlüyorsun? Neden avuçlarına onun adını kazıyorsun? Neden takip ediyorsun? Hani bu kadar. Sonrasında anladım ki aslında hamileliğim hiç iyi değildi. Göründüğü gibi değildi ve her şey yokuş aşağı gidiyordu. Ama Rab ondan önce ne demişti bana? Ben bakıyorum aslında. Hani o mesajı vermişti. Ben tutuyorum seni ve senle yürüyorum aslında bu yolda. O mesajı vermesi çok ilginçti benim için.
Seni de önden hazırlıyor.
Kesinlikle. Ama bu arada itiraf edeyim o acının o belirsizliğin içinde gezerken hiç hatırlamadım. Rabbinle söylediğini hiçbir fikrim yoktu. Çünkü çok ağır bir aslında depresif bir ruh haline sürüklemişti beni. Çünkü şöyle hayal edin hamilesiniz ve bir anda şeyler pembe fiyonklarla hayal ederken kendinizi ve çok hani spor yapayım işte normal doğum olsun şöyle yapalım falan.
Kızım şu gün doğar sonra bunu yaparız birlikte. Doğru.
Böyle hayallerden bir anda hani doktorların bir anda çat diye odaya girip sen bugün aç kalmalısın çünkü her an doğum olabilir. Asla normal doğum yapamayız çocuk zaten. Hiç uygun bir nokta değil. Bu çocuğu yoramayız dedikleri. Çok hızlı ve sert bir geçişe gittik. Ve hiçbir zaman söz vermediler bize. Bu çocuk sağlıklı doğacak. Söz veremeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız dediler. Ama öbür ihtimali hazır olmalısınız. O zaman tabii ki Rabbin dediğini o an fark etmem çok zordu bence. Hmm. Hani hatırlamam, o anıya tekrar, o ana tekrar geri dönmek çok zordu. Ta ki hastaneden çıktıktan sonra, aylar sonra günlüklerimi okuduğumda tekrar bir gördüm. Sen bunu söylemiştin. Ben bunu biliyordum aslında. Sen bana haber vermiştin bir şekilde. Kendini ifade ettin ama ben göremedim. Hani bunu anlamak çok ilginç bir şeydi. Rabbin o anda bile öncesinde beni hazırladığını, hazırlamaya çalıştığını, bana bir şekilde anlatmaya çalıştığını gördüm. Ama o anın içinde onu göremedim. O ayrı.
Ama çok değerli bir hatırlatma hepimiz için. Bir Tanrı var. Bizi seven bir Rab var. Bizi seninle daha önce konuşmamızda da yani yalnız bırakmıyor. Bu olmayacak demek değil. Ama seninle birlikteyim. Yalnız olmayacaksın. Ben yolların, ben sizi takip ediyorum, ben izliyorum. Bu sözü vaat etmesi gerçekten çok değerli. O süreçten sonra eve döndün. Aren kaçıncı haftada doğdu? Normal bir
36'ya kadar tutabildiler. Onlar zaten doktorlar için çok büyük bir başarıydı. Onlar 31'de pes etmişlerdi artık o kadar kötüye gitmişti her şey ve eminlerdi. Ama 36'ya kadar başardılar gerçekten büyük bir efor ve gerçekten bütün kiliseler dua ediyordu sürekli bizim için hani. Ve doğar doğmaz küveze girdi zaten tahmin ettiğimiz gibi. Ama 8 saat sonra çıktı. Bütün kilise dua ediyordu o 8 saat boyunca ve hemen çıktı. O zaman aslında beklentimiz günler kalmasıydı.
Evet.
Neyse doğumdan 5 gün sonra tekrar hastalandım ve 3,5 ay sürdü bu hastalık. O zaman gerçekten hani şey derler ya, biz bunun annelerle esprisini yapıyoruz. Çocuğum ağlıyor. Öyle bir ağlamaktan bahsetmiyorum. Öyle. Çocuğum ağlıyor dediğim hiç susmuyor. Hmm. Çünkü bu çocuğun bir hastalığı var ve acısını ifade edemediği için sadece ağlıyor. 7/24 öyle düşünün. Hmm. Sadece burada uyuyor şu şekilde ve hiçbir şekilde sabit duramıyor bir çocuk. Çünkü sürekli hasta ve sürekli bir sürü test yapılıyor üzerinde. Hmm. Sürekli hani bir şeyler deniyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Ve ne olduğunu 3,5 ay 11 tane doktora götürdük. Hiçbiri bulamadı. O kadar uzun süre. Meğer 3,5 ayın sonunda anladılar ki bir çeşit yaşlandığımızda olan bir hastalığı varmış. Hmm. Ama doğuştan ve asla tahmin edemeyecekleri karaciğer enzimi yüksekliği. Doğuştan hiç beklenmeyecek
çok
bir şeydi. Bu yüzden de doktorlar bu ihtimali hiç düşünmediği için. Çünkü çok böyle bir yani yaşlı bir hastalık yani nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Neyse ama.
Çok düşük bir olasılık o nedenle evet, hiç bakmıyorlar
hiç
bile.
Hiç düşünmediler yani. Ama ne oldu? O 3,5 ay bizim çocuğumuz çıldırmış gibiydi. Yani gerçekten. Sadece ağlıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Ben sadece ayakta çocuğa bakıyorum. Oturunca çığlık atıyor. Hiç onu yanlış tuttuğun an ağrısı tekrar başlıyor falan. Hani böyle böyle bir durumdu. Ve dediğiniz gibi doğumdu. Bir de ben hastanede sürekli şöyle dua ediyordum işte. Bazılarının işte doğumhane katında kalıyorsunuz. Evet. Bir sürü kişinin çocuğu doğuyor. Ve hemşireler işte geliyor şey diyor. Ay bugün işte 8 tane çocuk doğdu. Birisi o kadar ağlıyor ki. Hani Allah annesine sabır versin diyorlar. Ben de o sırada şunu düşünüyorum. Ya keşke benim çocuğum da sağlıklı olsa da ağlasa falan.
Aynen.
Sonra eve gittim. Ben çok pişmanım.
Ne ağlıyor?
Yani bu nasıl büyük bir lafmış bu çocuk çok ağlıyor. Yani gerçekten çok zordu. Hmm. Ve bir gün ben böyle artık küçük bir kriz geçirdim. Yani çocuğumuz ağlıyor ve ben çığlık attım en sonunda. Hmm. Çünkü hiçbir şekilde susturamadığınız bir çocuk hayal edin. Ve bir de hani kendi çocuğunun acı çektiğini görüyorsun. Kaç tane doktora götürüyorsun? Hiç umut yok. Hiçbir şey olmuyor yani sonunda. Ve bence bu bana fazla gelmişti günün sonunda. Böyle bir çığlık attım. Ve sonunda komşumuz geldi. Ve dedi ki şu ana kadar ben senin hiç bağırdığını duymadım. Dedi. Çocuğu ben alsam sen biraz dinlensen. Ben de dedim ki gel bir bak yani dedim. Sadece ağlıyor dedim yani bu çocuk. Gerçekten kadın geldi oturdu. Ve ben çocuğu tutuyorum kucağımda. Yarım saat falan oturmuştur. Hiç ağlamadı. Yani böyle de rezil oldum yani. Sanki çocuğu gizlice cimciriyordum böyle. Attım yani çok kötüydü.
Kızım ağlar mısın? Şimdi ağla lütfen bak. O kadar ikna ettim komşuyu.
Sonunda eşim dedi ki yani gerçekten orada hani dedim ya daha önce de eşimizin ne kadar aslında destek olabildiği de ortaya çıkıyor bize. Eşim dedi ki bizim kabullenmemiz lazım. Bizim çocuğumuz hasta. Ve bizim yardıma ihtiyacımız var. Bizim ailelerimiz başka şehirde yaşıyor. Ya senin aileni çağıralım, ya benimkini çağıralım, ya sen onlardan birinin yanına git. Çünkü sen delireceksin artık yani. Yani kaldıramıyorsun var artık. Çünkü çığlık atmışsın. Çok anormal bir şey hani senin ne için var bu. Komşu gelmiş falan dedi.
Mahalleyi orada yıkmış.
Yani hani gerçekten o zaman ailemin yanına gittim. 5 hafta onlarla kaldım. Ve onlar da hep böyle telefonla konuşursun işte dedim ya. Aa çok ağlıyor çocuğumuz falan. Anlatıyorum böyle anneme. Evet. Annem dedi ki daha birinci günün sonunda sabah işte artık annem uyandı dedi ki Dilar dedi kusura bakma ama ben abartıyorsun zannediyordum dedi. Herkesin çocuğu ağlar bu çocuk mu görmüş abartıyor zannediyorum dedi. Senin çocuğun deli gibi bir şey dedi. Hiçbir şekilde susmuyor dedi. Çünkü hasta dedi ama ben onu düşünemedim dedi. Kendi annem bile ağladığını söylediğimde hani böyle abarttığımı düşündü. Ve gerçekten 5 hafta kaldım onlarla. Hani hep yardım ettiler. En azından hani yemeği yaptılar. Ne bileyim.
Doğru.
Başka sorumluluklardan alındım. Ama çocuğumuz iyileşti. O dönem bir tane tedavi denediler. Sonunda testte karaciğer enzimini buldular. Onu zaten düzelttiklerinde, tedavi ettiklerinde tamamen düzeldi. Ama davranışları sabit kaldı. O ağlama atakları. Çünkü doktor dedi ki alışkanlık haline gelmiş artık. Çocuk hani.
Yani 3,5 ay diyorsun.
Evet otomatik hani bir alışkanlığa dönüşmüş. 8 ay sürdü bunu kesmesi. 8 ayın sonunda ben fark ettim ki ben depresyondaymışım. Sadece hiç fark etmemişim. Sadece çocuğa hep odaklandığım için iyiymiş şu an. İşte ağlıyor. Altını açsam çok mu ağlar?
Daha mı kötü olur?
Evet, daha mı iyi olur? Sürekli hani onları hesapla hesapla. Ay şimdi komşu mu gelecek? Gene rezil olduk. İşte
olunmaz şeyleri. Falan.
Aynen. Yemeği yapmam lazım ama çocuk ağlıyor. Mesela eşim her gün işe giderken şey yapardı. Yanıma işte sehpanın üstüne yiyecek bir şeyler koyuyor. Su.
Kalkmak
koyuyor.
Zorunda kalma diye.
Çünkü biliyor ki kalkamayacağım bir daha. Gidip hani yemek yapayım, sadece ona bakacağım. Tahmin
doğru.
ediyor bunu.
Doğru.
Öyle işe giderdi. Neyse, günün sonunda ben nasıl depresyonda olduğumu anladım. Diğer annelerle zaman geçirirken anladım. Ve sağlıklı çocukları olan annelerle zaman geçirirken, işte mesela sizin eşiniz gibi. Onlarla hani bakıyorum parka gidiyoruz falan. Onların fikirleri daha farklı. Onların konuşma tarzları da aynı. Söyledim. Aa, galiba ben depresyondaymışım. Aynen. Fark etmedim.
Aslında Alice'ında da, eşimde de oldu.
Aha.
Kolik. Gece 12'de başlıyordu, sabah 6'ya kadar.
Aha.
Komşularımıza buradan teşekkür ediyorum. Hiçbiri bir kere laf söylemedi. Ama 12'den 6'ya kadar yardımcı oluyorum. 7'de işe gidiyorum.
Wow.
Dönüyorum. Akşam o 12'ye kadar problem yok. Gece 12'de tekrar başla. Fıtık o başladı, şu başladı. 6 ay, yaklaşık bir 6 ay sürdü. Ama onu yine eşimde de gördüm. Yani bir çok kötü bir durumdaydı, dedim. Tamam, çocuk ağlıyor.
Hı-hı.
Sen çık bir yürü.
Hı-hı.
Ben evde bekleyeyim. Yani sen en azından duyma. Hı-hı. Öyle şey olmuştu ki artık böyle gece yatarken ev sessiz. Ama çığlık duyuyorum kulağımda, böyle sarsılıyorum gece. Ama kalktın mı? Yok, bir şey yok. İşte tamam, tekrar yat. Böyle uyanıyordum. Bir yıl filan sürdü böyle. Bir anda böyle.
Bizde de.
Ya da çocukların bir dışarıda ağlayışını duyma. Travma gibi böyle.
Bizde de ilk iki yıl yine. Sürdü. Acaba ağladı mı? Acaba şu an bağırıyor mu? Falan.
Evet.
Hani böyle o. Evet, kalıyor bir tık. Bir süre
kalıyor.
Sonra geçti yani.
Çok sevdiğim bir kişi var. Ünlü biri. Şöyle bir sözü var. Diyor ki acı çektiğimizde acı bizi daha insan yapar. Hmm. Daha daha bir insan oluyorsun. Neden? Hı-hı. Çünkü artık böyle bir durum yaşayan bir anneyle gelip onun için dua ederken onun biraz anlayarak dua edebiliyorsun. Ya da söylediğin sözlerde biraz daha dikkatli oluyorsun. Çünkü yanlış bir şey söyleyip daha da o farkındasın olayın. Bu bence çok değerli.
Ya da çocuğu olmayan birçok kadın var mesela. Ya da
doğru,
olamayan kadınlar ya da erkekler hani var. Onlarla konuşurken ne demen gerektiğini biliyorsun aslında. Ya da çocuğunu kaybetmiş birçok anne var aslında. Çünkü aynı yolda o karanlık ve ölüm vadisinde yürüdüğünde sürekli çocuğunun ölme ihtimali hakkında doktorlar
doğru.
sürekli seninle konuştuğunda aslında o kadının ne hissedebileceğini biraz anlayabiliyorsun.
Kesinlikle.
Bence diye düşünüyorum.
Ama en azından konuşmaman gerektiğini de bilebiliyorsun. Yani
katılıyorum.
Kişinin ihtiyacı bir konuşma değil. Yani evet. Katıncağız bütün gece ayakta. Yani konuşsan ne anlayacak, ne hatırlayacak? Yanında durup bir iki ihtiyacını karşılamak.
Evet.
Ama yemeğini getireyim, evini temizleyeyim, bir şey yapıp o kişiye destek olup o elindeki yükü azaltmak. Son bir konu, ondan sonra kapatalım. Son konu da şu.
Neden ikinci çocuğu yapmadınız?
Neden? İkinci çocuğu ne zaman? Neden değil? Olacağını bilerekten yok.
Ya biz birinci ay falan bizim çocuğumuz olduktan sonra birisi bize bunu sordu. İkinci ne zaman falan?
Ya birlikte birlikte büyürler falan.
Ben gerçekten tokat atmak istedim.
Öyle
o kadar,
o kadar
sinirlendim ki.
Aa, doğru, tam hasta olduğu zaman da.
Şey düşündüm. Şimdi ben 1,5 hastanede yatmışım. Çocuk bir aydır ağlıyor. Ve ikinci çocuk hakkında şu an.
Bir yorum yapmamı istiyorsun. Seninle sorun. Başka bir günde görüşmek istiyorum. Yani.
Daha aklım selim bir hale geçersen ben o gün bir daha konuşalım bu kanı. Sizin
evet.
Sorunuz neydi? Bu değildi herhalde.
Benim sorum bir pastör olarak. Kiliseye gitmişsin. Çocuğun var. Biraz huysuz diyelim. mesela ilk 3,5 ay gibi. Kilisede de ister istemez böyle ya sustursana şu çocuğu. İster istemez çocuklara bakış açımız gürültü patırtı yapan ve yapıyorlar da onunla takılmıyorum ama bir pastör olarak o ailelere biz daha iyi nasıl destek olabiliriz? Çocuklu aileleri sanki bazen bir kiliseye çocuğu susturunca gelin ya da ağlıyorsa hemen çıkın gidin dikkatimizi dağıtıyorsunuz gibi bir yaklaşım olabiliyor. Olmasa bile üstüne alınıyorsun çünkü etrafta çoğu insan öyle yapıyor. Var mı bu konu hakkında düşüncenin? Senin deneyimin nasıl oldu kilisede?
Götürmüyorduk biz. Çünkü çok ağlıyorduk.
Ay özellikle.
Yani, evet.
Hani
normal değildi o seviye. Bütün katılımcılar adına götürmüyorduk tabii ki.
Evet.
Ama mesela sonrasında pastörümüzün bir tavrını hani düşünüyorum. Bizim kızımızın araba midesini tutuyor. Ve tabii ki çok küçük olduğu için biz anlamıyorduk ne olduğunu. Ve her araca bindiğinde krizler, ataklar oluyor böyle. Neyse bir gün pastörümüz 8-10 aylık çocuğumuz. Dedi ki ya siz kiliseye hiç gelmiyorsunuz. Bize dedi ki biz sinir harbi halinde geliyoruz. Yani sürekli bir kavga dövüş, çocuğu susturmaya çalış ve susturamama. Sinirlerimiz bozuluyor. Kilisede çok hani o esenlik yok bizim için. Çünkü kavga etmişiz arabada falan.
Gelirken yolda.
Gerçekçi olmak lazım yani. Kavga ediyoruz bazen. Ve o kişi bize çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki ya acaba dua mı etsek? Çocuğunuzu araba tutuyor olabilir mi falan. Çok basit bir cümleydi. Biz gerçekten düşündük. Bu çocuk arabada artık ağlıyor. Yani neden acaba falan. Çok basit bir şey gibi geliyor kulağım. Biz hiç düşünmedik. Çünkü evet biraz şeyden bahsettik. Bazen yargı gibi gelen fikirler var. Ama aynı zamanda çok güzel gelen fikirler de var. Ve o pastörümüzün fikri çok iyiydi bizim için. Ve sonra o bize ben sizin için her hafta dua edeceğim dedi. Ve gerçekten her pazar bizim için dua etti. Ve biz bir ay sonunda gitmeye başladık. Ve gerçekten kızımız yavaş yavaş böyle işte ikili yaşlarına geldiğinde konuşmaya başladı. İşte karnım demeye başladı. Karnım tuttu. O zaman anladık ki gerçekten midesi tutuyor. Şu an 5 yaşında hala tutuyor. Demek ki hani bunca zaman onun çıkarttığı savaşı biz hala rahatsızlığına işte ya da o mızmızlığına falan hani yaramazlığına bağlayacaktık. Evet. Ama aslında pastörümüz bize bir fikir verdi. Ama bizim kilisemizde mesela bazen bebekler uyuyor ve horluyorlar gerçekten. Ve bazen insanlar falan bakıyor. Ama bazı kişiler de tam tersi sevgiyle bakıyor hani o çocuklara. Ben kilisede büyürken o benim bakış açımı çok değiştirmişti. Ben çocuklara daha çok dikkat dağıtıcı gibi bakarken birkaç pastör çocuklara gülümseyerek ya hani olabilir insanlık hali horlanır hani çocuk o zaten falan gibi baktı. Ve o benim bakış açımı bayağı değiştirdi aslında. Bunun dışında da çocuk odaları var yani. Hani çok anormal davranışlar varsa, benim çocuğum kadar ağlıyorsa falan. Hani ibadeti ve topluluğu korumak ve sinir sistemini korumak adına hani o odaya belki götürülebilir. Ama bunun dışında bence çocuklar da Rabbin planının bir parçası. Armağanlar çok iyi, derin bir şekilde Rabbim hani bize verdiği bir armağan var. O zaman o armağandan keyif almak da lazım. Kesinlikle. O çocuğun zor sorularıyla 10.000. kez aynı soruya cevap verin.
Doğru. Armağanınız olduğundan bahsediyoruz. Bazen işte unutuyoruz ve çelişiyoruz kendi içimizde. Yani armağan olarak gördüğünü söylüyorsun ama şu an hiç armağan gibi konuşmuyorsun hakkında. Çocuklarımız hakkında konuşmalarımıza da dikkat etmemiz çok önemli. Yani onlardan bahsederken sanki onlar bir yükmüş, bir ağırlıkmış gibi değil de Rabbim bir bereket. Bu da bir bunun bir parçası. Sen de ben de öyleydik. Çocuklarımız da öyle. Yani yeni bir şey yapmıyorlar. Onlar çocuklar. Çocuk olarak devam ediyorlar ve normali bu. İster istemez elbette bazı çocuklar biraz daha fazla ağlar. Elbette hastalık durumu farklı ama az olur, çok olur. Ama onlara bakış açımız, yani bakış açımız şey olmamalı asla. Bir yükmüş gibi. Onlar yani belki çocuk anlamıyor diye düşünüyoruz. 3-4 yaşında çocuk nasıl anlamaz? Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Kurduğumuz cümleler.
Bence anlıyorlar. Geçenlerde kızım böyle fotoğraflara bakıyoruz. Eski fotoğraflara ve benim hastanede yattığım böyle bayağı kötü gözüktüğüm bir fotoğraftayız. Neyse ona bakıyordu. Aa anne sen ne kadar yazık öyle gözüküyorsun falan dedi. Ben de dedim ama bak sana hamileydim orada. Beni doğurdun o yüzden dedi. Gerçekten olaylara bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Evet. O çocuğun baktığı gibi bakıp evet bunun içinde umutsuzluk var mıydı? Vardı. Hayal kırıklığı var mıydı? Vardı. Ama günün sonunda hem Rabbim bir kurtarış planını gördük hem de doğan çocuk aracılığıyla aslında hayatımıza gelen sevinç çok büyük bir şeydi. Hani buna odaklanmamız lazım ve onun bakış çocukların genel olarak onun değil ama çocukların genel bakış açısından öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum.
Doğru, bu da şeylerden bir tanesi yani dünyanın bakış açısı. Özgürlüğünü kaybettin sen anne olarak.
Evet.
Gibi değildi. Ya sen bak normalde bu parayı gidip şuna kullanabilirdin. Bir tatile giderdiniz. Bak şimdi bu kadar gideri var. Ve dünyanın çocuk çok ağlıyor. Çocuk hiç ağlamıyor. Acaba bir problem. Devamlı bir şey içindesin. Bilgi geliyor. Ve Tanrı'nın sözü var. Tanrı'nın çocuklara bakış açısı var. Bereket olduklarından, armağan olduklarından. Ve bütün gün boyunca bunun seçimini yapmak zorundasın. Her gün.
Evet.
Göklerin egemenliği mi, dünyanın egemenliği mi? Hangisinde yaşayacağız? Karar vermek. Ona uygun şekilde, layıkıyla davranmak, konuşmak. Rab kiliselerimizi bereketlesin. Dilerim her kilisemizde olur o çocukların biraz daha ses gürültü yapabileceği bir odası. Ve aynı zamanda kilisede de ailelerimizin kilise olarak yetiştiriyoruz, büyütüyoruz bu çocukları. O da bizim için çok çok değerli. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Deneyimlerini paylaştın. Özellikle o hastanedeki o dönemin eminim dinleyen ve benzer durumda olan annelerimiz de vardır. Rab onları bereketlesin. O zamanlarında eminim o hatıralarını çocuklarıyla geçirdikleri zamanlarla iyileştirsin diyelim.
Amin.
Amin. Arkadaşlar çok teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak bize haber verebilir. Düşüncelerinizi paylaşırsanız belki ileride ikinci bir video çekerek size dönüş yaparız. Kendinize iyi bakın, esen kalın.